Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün İstanbul'un fethini konuşacağız ama farklı bir bakış açısıyla yaklaşacağız İstanbul'un fethine. İstanbul'un fethinin tabii hazırlıkları çok önemli. Bizans'ın konumu çok önemli İstanbul'un. İstanbul'un Avrupa, o dönemki Avrupa'nın siyasi duruşuyla da alakası çok. Ama baktığınızda İstanbul kuşatıldığında çok da büyük bir yardım görmemiş Avrupa'dan. Ama buna rağmen İstanbul'un fethi Avrupa'da çok şey değiştirmiş. O bakış açısıyla bir bakalım İstanbul'un fethine. Oradan bakıldığında nasıl göründü ve hepimizin hayatı için neyi değiştirdi?
Evet, İstanbul'un fethi yıllardır konuşulan, hele yıl dönümleri geldiği zaman daha çok konuşulan bir mevzu. Neden mesela Selanik'in fethi, Filibe'nin fethi, ne bileyim Konya'nın fethi veya Buhara'nın fethi veya Mekke'nin fethi değil de İstanbul'un fethi bu kadar konuşuluyor? Çünkü İstanbul'un fethinin gerek Türk tarih tasavvurunda, gerek İslam tarih tasavvurunda, gerekse dünya tarihinde apayrı bir yeri var. Yani İstanbul dünyanın en mühim şehri.
Sadece bir şehir gibi görmemek lazım,
evet,
İstanbul'u.
Bir misyon, bir tasavvur, bir ruh, o bir kültür.
Bir
yani
akış.
İstanbul'un akış. Çok farklı boyutları var. Yani onun için insanlara, ki ben de çocukken bazen düşünürüm. Yani bir şehrin kuşatılması ve fethedilmesi niye bu kadar zor olsun? Niye bu kadar mühim neticeler doğursun? Osmanlılar bir sürü kaleler, şehirler fethetmiş. Hatta İstanbul'dan çok daha zor yerleri, çok zor şartlarda fethetmiş.
Veya kaleler Avrupa kaybetmiş. Avrupa ise eğer, Avrupa'ya daha önce gitmiş,
evet, gitmiş
zaten.
Avrupa 200 sene önce fethedilmiş, 150 sene önce fethedilmiş. Enteresan geliyor.
Bir de şunu söyleyelim. Mesela İstanbul fethedildiğinde aslında Trakya'da, Balkanlar'da pek çok yer fethedilmiş ve belki de evet İstanbul ortada kalmış, boğazları tutuyor, doğru. Ama isteseydi Osmanlı bir bypass yaparak Avrupa'ya çok daha hızlı açılabilirdi belki de.
Tabii ki. Yani düşünün, İstanbul kuşatıldığında Osmanlı atlıları Bosna ve Romanya'daydı. Bosna ve Romanya, evet, fethedilmemişti ama yani sınırlar ihlal edilmiş. Bu akıncılar geçiyor, sınır oraya kadar dayanmış. Sırbistan'ın büyük bir kısmı fethedilmiş. Arnavutluk'un bir kısmı fethedildi, Yunanistan'ın bir kısmı fethedildi, Bulgaristan'ın bir kısmı fethedildi.
Şimdi Türklerin yaşadığı yerlerin,
evet,
büyük bir kısmı,
büyük kısmı
değil mi şu anda?
Yani Avrupa'da muazzam bir Osmanlı varlığı ve Osmanlı hakimiyeti var. Sadece hakimiyet varlığı var. Yani orada Müslümanlar yaşıyor, Türkler yaşıyor. Yani buna rağmen tam ortada. Yani memleketin, imparatorluğun ve o zamanlar İstanbul kuşatıldığı zaman henüz Adana, Antep, Erzurum, Erzincan, Diyarbakır. Bunlar Osmanlı toprağı değil.
Ama Balkanlar Osmanlı toprağı.
Ama Selanik Osmanlı toprağı. Manastır Osmanlı toprağı. Yani bunlar İşkodr Osmanlı toprağı, Priştine Osmanlı toprağı, Filibe Osmanlı toprağı, Üsküp. Varna Osmanlı toprağı, evet. Üsküp Osmanlı toprağı. Üsküp zaten neredeyse İstanbul'un banliyosu gibi. Şimdi böyleyken İstanbul'un fethi neden bu kadar ehemmiyet doğuruyor? Arada kalmış küçücük bir devlet. Yani hatta ben çocukken derdim ya, bu kadar çok üzerinde durulması milli gurura aykırı değil mi? Yani İstanbul'un fethinin bu kadar üzerinde duruyor. Küçücük bir şeyi neticede fethetmişsiniz.
Hatta belki de bir şey yapmasalar. Zaman içinde eriyecek,
tabii,
kendi kaynaşacak.
Belki de. Ama işte dediğim gibi tarih boyunca İstanbul'un fethinin çok büyük ehemmiyeti var. İşte bu ehemmiyetten dolayıdır ki İstanbul'un fethi gerek Türkler, gerek Müslümanlar, gerek Avrupalılar için başka yerlerin fethinden çok büyük bir netice doğurmuş. Fikirleri, hayalleri, ruh dünyasını ve maddi hayata tesir etmiş. Bir kere İstanbul nedir? İstanbul biliyorsunuz 4. asırda Konstantinos tarafından, Roma İmparatoru Konstantinos tarafından kurulmuş bir şehir. Ondan önce burada küçük bir balıkçı kasabası var. Hatta köyü var. Vizas isminde bir general kurduğu için buraya Bizantiyon deniyor. Ehemmiyeti yok ama ehemmiyeti stratejik pozisyonundan geliyor. Hatta Konstantinos İtalya'nın keşmekeşinden kurtulabilmek için iki boğazdan birinde, yani ama Dardanel'de, Çanakkale Boğazı'nda bir şehir kurmak istedi. Yani İstanbul aslında oraya kurulacaktı. Fakat gördüğü bir rüya üzerine, Konstantinos spiritualitesi gelişmiş bir insandı veya öyle görünen bir insandı bütün Romalılar gibi. Burada değil de Bosfor'da, Bosforus'ta öküz geçidinde kurmayı düşündü. Neden öküz geçidi? Çünkü altın post var, bir inek var, işte Zeus'un karısı Hera'yı öküze çevirtiyor. O kaçıyor İstanbul Boğazı'ndan.
Kaçarken böyle sağa sola dallanıyor. Koylar oluşuyor falan.
İşte o ondan dolayı buraya Bosforus, öküz geçidi. Tıpkı Oxford gibi söylenmiş bu isim. Mitolojik bir isim. Burayı kuruyor. Hatta Vizas için derler ki Yani bana kahin dedi ki körler ülkesinin karşısında ülkeni kur. Hı hı. Peki kör, biliyorsunuz eski insanlar böyle şeyli konuşurlar, mecaz konuşurlar. Hı hı. Siz onu yorumlayacaksınız.
Kör ne demek burada yani?
Kör ne demek?
Gerçekten gözü görmeyen demek mi?
Öyle yoksa... bir ülke olabilir mi? Bütün insanların gözünün kör olduğu bir yer olabilir mi? Değil tabii ki. Yani edebiyatta böyle de biliyorsunuz. Mazmunlardan ibarettir. Bugünkü İstanbul'un olduğu yere Sarayburnu'na geldiği zaman ki... dünyanın en enteresan coğrafyalarından bir tanesi. Altınızda Marmara Denizi, önünüzde Boğaz, aranızda bir Haliç var. Bir küçük yarımada. 7 tane tepeden müteşekkil.
Bir de şöyle düşünün, şimdiki haliyle bile böyle. Eskiden evet. yerleşimin az olduğu,
yemyeşil, belki yeşil olduğu. İçinden 6-7 tane derenin aktığı, nehirin aktığı bir yer İstanbul. Sur içinden bahsediyorum. Yemyeşil, tepeler. Yani havası güzel, esinti var.
Bundan bakınca bunların hepsini görebiliyorsunuz.
Görebiliyorsunuz, esinti var. Esinti rutubete mani olur. Rutubet hava, yaşamayı kolaylaştırır ilahir. Lizas buradan şöyle karşıya baktığı zaman bugünkü Kadıköy'ün olduğu yerde insan yerleşmeler, mesken görüyor. Tamam diyor, bu doğru yeri buldum. Çünkü burası varken karşıya şehir kuranlar ancak evet. körler olabilirler diyor. Burada biliyorsunuz kör hep her zaman mecaz manada kullanılır. Evet.
Peki
tarihte.
Acaba bu güzel manzarayı seyretmek için orada olmuş
olabilir. Ben de aynısını düşündüm evet. Yani düşünün, dünya İstanbul'un en güzel manzarası Üsküdar ve Kadıköy'dedir. Evet. Çünkü en güzel yeri görüyor. Şimdi bazen ben bir apartman görüyorum. Ya diyorum ne kadar çirkin bir bina. Yani tabii diyeceksiniz ki çirkinlik, güzellik, izafi. Tabii ki ben onu kabul ediyorum. Birisi yapmış ki onun zevkine uygun. Ama bana inanılmaz. Bir kere koyu renk bina ben sevmem. Mekanik, demir, çelik üzerinde suni şeyler, camlar. Sevmem. Tuğla olsun.
Endüstriyel binalar
sevmiyorum. Evet, sevmiyorum. Temizlemesi zor, bakımı zor. Dışarıdan güzel gözükmüyor. Küt, hafif yuvarlaklar olması lazım. Çıkıntılar olması lazım. Ne kadar çirkin bir bina diyorum. Bizim hanım da bana iştirak ediyor ama diyor ki... esas diyor en güzel bina burası. Çünkü burada oturanlar en güzel binayı seviyor. Çünkü yanında da ya bir park var ya eski bir bina var. Bence diyor en güzel yer burası. Hatta Eyfel Kulesi yapıldığı zaman... bir cemiyet kurdu Fransız münevverleri. İşte içinde Marcel Proust'un olduğu, Guy de Maupassant'ın olduğu bir heyet. Eyfel'e muhalefet eden bir cemiyet kurdular. Eyfel istemeyenler cemiyeti. Hı. Çünkü Eyfel çirkin bir bina. Onlara göre demirden yapılmış. Muhakkak bir binaydı. Paris meşeri sergisi için yapılmıştı. Ekspozisyon için yapılmıştı. Sergi bitince kalkacaktı. Pavyonlar gibi. Dediler ki dursun, bu kadar emek verdik, yaptık. Bu bina Paris'in hatta Fransa'nın sembolü oldu. Şimdi bir cemiyet kurdular bunun aleyhine. Fakat bu cemiyet mensupları her gün Eyfel Kulesi'ndeler. Sabahtan akşama kadar orada Fakir yiyorlar, içiyorlar, kafelerde oturuyorlar.
Hayır, tadını çıkartıyorlar.
Yok. Dediler ki siz dediler Eyfel'e karşısı burada ne geziyorsunuz? Eyfel'i görmediğimiz tek yer burası dediler. Görmemek için. Şimdi onun gibi körler ülkesinde dediğiniz gibisin yani güzel manzarayı seyretmek için orada durmuş olabilir ama tabii o zamanlar ne kadar güzel olabilir. Sultanahmet yok, Ayasofya yok, Sarayburnu o saray yok. Şimdi baktığınız zaman emsalsiz bir silüet yeşilliklerin arkasında insanların meydana getirdiği en güzel eserler ve arkasında güneşin batışı, mavi gökyüzü, şimdiki manzarası muhtemelen o zamankinden daha güzel. O zaman muhtemelen yeşil bir burun görüyorlardı. O zaman. Evet. Ve buraya şehri kuruyor. Sonra biliyorsunuz Konstantinos geliyor, bu balıkçı kasabasını ihya ediyor. Bu da Nea Roma'yı kuruyor. Nea Roma daha sonra kurucusunda da olan Konstantin ile anılıyor. Konstantinopolis. Halk buna İstanbul demiştir. İstanbul Konstantinopolis'ten gelir. Araplar ise buna Konstantiniye demişlerdir. Konstantin ismini Arapçalaştırarak.
İstanbul ne zaman kullanmaya başlanmış?
İstanbul ne zaman kullanıldığı bilmiyorum ama halk arasında kullanılmış bir tabir. Halk arasında yani çok daha sonra. Çok sonra.
Bir dönüşümü yaşamış.
Evet, Sitinpolis'ten geliyor. Sitinpolis hatta şehre manası. Rumca şehre demektir Sitinpolis. Ama sonraki dil bilimciler diyorlar ki bunun şehre manasıyla yok. Çünkü şehre demez insanlar bir şehre.
Şehrin içindeyken hele.
Yani orası Konstantinopolis'in bozmasıdır. Halk arasında muhtemelen Yunanca'nın... yayıldığı 6. 7. 7. asırdan itibaren İstanbul tabiri kullanılıyor. Çünkü Konstantinopolis bir kelime için çok zor. Hadrianopolis nasıl Edirne olmuşsa, Kayseriya nasıl Kayseri olmuşsa.
Ama burada bir yakınlık var.
Var. Germanikopolis nasıl Ermenek olmuşsa, burası da Herakliopolis nasıl Ereğli olmuşsa, burada da Konstantinopolis İstanbul olmuş. Etimolojisi zor ama buradan geliyor.
Yumuşak şey yok zaten. Yok. O da sonra eklenmiş.
Sonra eklenmiş. Evet. Şimdi böyle bir şehirden bahsediyoruz. Yani Konstantinos adında zamanın en büyük hükümdarının kurduğu şehir. Ve enteresandır, bu ilk Hristiyan hükümdardır.
Hristiyan olmuş.
Ya ölürken. Dolayısıyla Konstantinos'un Hristiyanlığı kabul etmesi İstanbul'a ayrı bir ehemmiyet veriyor. İstanbul ilk Hristiyan imparatorun kurduğu şehirdir. Dolayısıyla Hristiyanlığın da merkezidir. Bir şeye göre, yani o zamanlar hep öyleydi ama sonra tabii en azından Ortodokslara göre bu da İstanbul'un ehemmiyetini, tarihi ehemmiyetini bir kat daha arttırıyor. Çünkü buranın buradaki kilise sonra kurulmuştur. Yani Herakliopolis'e bağlıydı daha önce. Havari kilisesidir. Aziz Andreas'ın ki zaten Aziz Andreas'ın kabri de İstanbul'dadır. Ama zamanla o kadar büyüdü ki imparatorun destek verdiği bir kilise oldu. Beş tane büyük Hristiyan kilisesi vardır. Roma, İstanbul, Kudüs, İskenderiye, Antakya. Bu beşinden primus inter pares, eşitler arasında birincidir.
En
ve Hristiyanlıkla alakalı bir mevzu konuşulacağız ama bu beş kilisenin mümessilleri toplanında buna pentokrasi derler. Beş kişinin hakimiyeti demektir. Karar alırlar. Bunların içinde İstanbul Patriği'nin ki önde gelir. Yani Ortodoks Patriği şimdi zaman içinde ayrılınca biliyorsunuz Roma Patriği Katoliklerin papası oldu. İstanbul Patriği Ortodoksların Patriği oldu. Diğer üç tanesi Ortodoks Patriği'ne bağlandı. Bu da İstanbul'un ehemmiyetini arttırdı. Bu Hristiyanlar cihetiyle İstanbul'un ehemmiyetini gösteriyor. Ayasofya gibi bir mabet. Dünyanın en büyük mabedi. O zaman için Hristiyan mabedi. Hristiyan mabedi olarak yapılmış bir mabet. Dönüştürülmüş değil. Kubbesi dünyanın en büyük kubbesidir. O zaman için bu mistik olarak Allah'a yakınlığı ifade eder. Ne kadar büyük kubbe varsa Allah'a o kadar yakınlık göstermiş mesela oluyorsunuz. Bu İstanbul'un ehemmiyetini bir nebze daha arttırıyor. Yani dünyanın kalbi İstanbul'da atıyor diyebiliriz. Bundan 2000 yıl evvel, 1500 yıl evvel.
Batı için.
Batı için.
Evet.
Hatta Doğu için. O zaman Doğu için.
Evet, Doğu için. Doğru söylüyorsun.
Şimdi İslamiyet'in zuhurundan sonra şimdi ikinci perde Müslümanların İstanbul'a verdikleri ehemmiyet. Cenab-ı Peygamber Bizanslarla önce iyi geçindi. İyi münasebetler kurdu. Tek tanrılı dine mensup oldukları için. Fakat Bizanslar daha sonra bu Arabistan'da doğan yeni dinin ve onun peygamberinin kendi siyasi hakimiyetleri aleyhine gelişeceğinden korkarak düşmanca bir siyaset takip ettiler. Hatta Hazreti Peygamber Herakliyos'a, o zamanki imparator Herakliyos'a mektup gönderdi. Elçi gönderdi, hediyeler gönderdi. Onu İslamiyet'e davet etti. Çünkü Herakliyos bilge bir kraldı, hükümdardı. Onun kabul edeceğini umdu. Hazreti Peygamber ehli kitabın daha kolay Müslümanlığı kabul edeceğini umdu. Fakat onlar dünya makamları için maalesef buna sıcak bakmadılar. Aynısını Mısır'daki Mukavkıs da yaptı. Mısır'daki Roma valisi Mukavkıs tek tanrılı bir dine mensuptu. Tamam dedi, çok iyi, ben de hediye göndereyim ama dedi düşünmeyin falan dedi. Yani kabul etmedi. Herakles de kabul etmedi. Önce kabul etti. Sonra baktı ki reaksiyon görüyor çevresinden. Ben dedi sizi denemek için yaptım dedi. Tabii ki ben Müslüman olmadım dedi. Şimdi bu düşmanca siyasetten Hazreti Peygamber istikbale dair bir takım çıkarımlar yaptı. Müslümanlar yaşayabilmek için Romalılarla uzun zaman harp edecekler. Bu Hazreti Peygamber'in hadislerini kendisini gösteriyor. Yani Rumlarla yapılacak savaşlar. Şimdi bile buna çok efsaneler bağlı. İşte kıyamette Rumlarla savaşılacak, Amik Obası falan filan. Oraları biz bilmeyiz. Kıyamete dair olacak işler bizi alakadar etmiyor. İnanırız o kadar. Ama tarihte hakikaten Müslümanlar gerek Hazreti Peygamber zamanında gerek Hazreti Peygamber'den sonra Romalılarla mücadele ettiler. Çünkü Romalılar ciddi manada bu dinin yayılmasına ve işitilmesine engel oldu. Engel olunca savaş kaçınılmaz oldu ve bu savaşta da
bir de tabii sınırlar da yaklaştı.
Çok yaklaştı tabii. Arabistan'ın sınırı Suriye. Suriye o zaman Roma toprağı. İnsanlar şimdi tasavvur edemeyebilir. Suriye'yi kaybettiler. Arkasından Mısır'ı kaybetti. Bu iki tane çok kıymetli Roma toprağı Müslümanların eline geçti. Sadece bu ikisi değil, Anadolu'nun yarısı. Sivas, Malatya hudut oldu düşünün. Yani Kars'tan tutun. Kars, Adana hattı, Antep hattı ve onun doğusuna kalan toprakların tamamı Müslümanların eline geçti. Tamam. Zaman içinde kaybedildi çeşitli sebeplerle. Ama Müslümanların eline geçti. Ta Selçuklar gelene kadar.
Zaten o dönemde de bu savaşlar şimdi böyle kitaplara, dizilere konu olan görüyoruz oralarda, evet, o anlatımlarda. Oldukça çetin.
Çetin.
Ve acımasız geçmiş.
Acımasız. Çünkü Müslümanların bilmediği topraklar. Ve Müslümanlar bir misyon için çalışıyorlar. O misyon ilahi kelimetullah'tır. Allah'ın adını duyurmaları lazım her yere. Çünkü dinin onlara yüklediği bir vecibe bu. Toprak almak değil. Hakim olmak değil. Esir almak değil. Allah'ın adını her yere duyurmak. Bu onlara verilmiş bir vecibedir. Cihat bunun için yapılır.
Hepimiz için.
Herkes. Bütün Müslümanlar için. Eğer karşınızdaki sizin bu misyonunuza karşı çıkarsa, yani İslamiyet'in duyulmasına, bakın Müslüman olmasına değil insanların, engel olursa onunla silahlı olarak da çatışmak gerekiyor. Bunu tabii halife yapar, İslam devleti var, şartları var. Bu ayrı bir şey. İnsanlar için mevzu bahis değil bu. Böylece Suriye'yi ve Mısır'ı kaybetti Roma İmparatorluğu. Sonraki ismi de Bizans. Bu onur kırıcı bir şeydi. Bu düşmanlığı daha da arttırdı.
Geriye doğru çekiliyorlar karşı. Aslında çekiliyorlar İstanbul'a devamlı. Doğru,
Avrupa'ya evet, doğru. Aynen öyle. Cenab-ı Peygamber Müslümanlara tabiri caizse bir kızıl elma gösterdi. Bu kızıl elma Konstantiniyye'dir. İstanbul yani. Hiç ihtilafsız. Bir de çünkü Hazreti Peygamber'in başka hadisleri var. Kayseri'nin şehri. Kayseri'nin şehri çok çeşitli manalara gelebilir. İstanbul olabilir, Kayseri olabilir, Hama Humus olabilir, Roma olabilir. Nitekim pek çok alim Roma olarak Roma düşünmüş. Olarak kıyamete yani, yakın evet. Çünkü Kayseri'nin şehri fethedilecektir. Konstantiniyye ise o zaman, Konstantiniyye dediğiniz zaman herkesin gösterdiği yer bugünkü İstanbul'dur. Letüfte Hannel Konstantiniyye. Elbette ve elbette iki kere Hazreti Peygamber kuvvetlendiriyor, pekiştiriyor. İstanbul fethedilecektir. Ve Nimer emiri emiruha. Onun emiri yani onun kumandanı ne kadar iyi bir kumandandır. Nimer ceşi zalikel emir. Onun askeri de ne kadar iyi askerdir. Onları övüyor.
Sadece bu övgüye mazhar olmak, bu övgüye sahip olmak bile.
Bu hadis-i şerifin metni, biz Hazreti Peygamber'in sözlerini kritik edebilmek haddimiz değil ama bu hadis-i şerifin metni bile bir edebiyat şaheseridir. Yani İstanbul mutlaka ve mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne iyi kumandandır. Onun askeri ne iyi askerdir. Yani sadece kumandan değil, sadece asker değil. Veya yani bu çok belli bir sözdür. Ve bu Müslümanların için bir ateş yakmış. Hazreti Peygamber bize kızıl elma olarak İstanbul'u gösterdi. Burayı açın. Fethi zaten açmak demektir biliyorsunuz. Yani İslamiyet'in önünü açmak. Fethedilecek. Bir kere buna iman etmişler. Bu hadis-i şerif kitaplarında var. Efendim diyorlar şimdi bazı tarihçiler.
Bugün olmaz yarın ama olacak.
Olacak. Bunu sonradan uydurdular. Millete gaz vermek için. İyi de bu Ahmet bin Hanbel'in kitabında geçiyor. Ahmet bin Hanbel Hazreti Peygamber'den sonra 250 sene sonra yaşamış. Yani niçin uydursun? Ahmet bin Hanbel Bağdat'ta yaşayan birisi.
İstanbul'a ne gibi
başka bir bağlantısı var? Başka kitaplarda da ne bağlantısı olabilir? Niçin Konstantiniyye başka bir yer değil? Bu ülke...
Başka bir yerden de geliyor mu? Başka bir kaynaktan da.
Tabii yani... de başka kaynaklarda da var ama en kuvvetlisi ve en meşhur Ahmet bin Hanbel'in müsnedidir. Başka kaynaklarda da var. Belki Sahih-i Buhari'de yok. Çünkü herkes hadis-i şerif kitabı deyince evet, Kütüb-i Sitte'ye yani altı kitabı anlıyor. Halbuki altı kitap fevkalade dar eleklerle yani inanılmaz dar eleklerle elenerek gelen hadis-i şeriflerdir. Yani düşünün rivayet edenlerin zekası, aklı, dindarlığı, birbirini görmüş olması buna dair şahitler, rivayetler aşırı kritikli.
Şimdiki algoritmalar gibi bir sürü yere takılıyor.
Onun dışında da pek çok hadis-i şerif kitabı vardır. Onlar da mesela bu kadar elek sık dokunmamış. Neticede bu bir din, helal haram yapma hadisi değildir. Bir haberdir ve bu haber de gerçekleştirilmiş. Hadisin doğru olduğu nereden belli? İstanbul'un fethedilmesinden. Şimdi Hazreti Muaviye zamanındaki beşinci Raşid halifedir kendisi. İstanbul'un fethedilmesi için yani Hazreti Peygamber ortalık yatışınca, iç savaş bitince Hazreti Muaviye yönünü İstanbul'a döndü. Çünkü Hazreti Peygamber'in bu hadisini biliyordu. Ve bir ordu donattı. Ordunun başına da oğlu Veliaht Yezid'i koydu. Çünkü Hazreti Peygamber'in bir hadisi daha var. Konstantiniyye'ye ilk sefer yapan ordu mağfiret olunmuştur. Bakın fetheden demiyor.
Yolunda.
Muhtemelen fethedilmeyeceğini gördü mübarek. Oraya giden yani bu ideallerinden dolayı Allah onları affedecek.
Bu niyetle yola çıkan evet. Değil mi?
Kumandanı da Yezid'dir. Dikkatinizi çekerim. Yani insanların çok aleyhinde konuştukları, İslam tarihinde çok negatif bir mevki kendisine layık görülen ama bunların
kelime olarak da sonrasında
küfre dönmüş. Halbuki evet. Arapça Allah arttırsın manasında bir dua cümlesidir. Ve Araplarda çok yaygındır. Sahabiler var bu isimde. Sonra ismi bile hakarete dönüşmüş ama anlatılanların tamamının doğru olmadığı. Yani Yezid hakkında ne anlatılıyorsa bugün tamamının doğru olmadığı hakiki vesikalarla ve hakiki tarihlerle ortaya çıkmış bir şahsiyetiniz o bir tarafa. Bu orduda 30 kadar da sahabi var. Yani Hazreti Peygamber'i görenler var. Onlar yaşlılar. Çünkü Hazreti Peygamber'den bu zamana 40 sene geçmiş. Ya bunlar 20 yaşındaysa 60 yaşında. 15 yaşındaysa 55 yaşında. Savaşa gitmek için çok yaşlı o zamanlar. Mesela Eyüp Sultan Hazretleri denilen Halid bin Zeyd, Eyüp el-Ensari 80 yaşında. O tarih. Çünkü Hazreti Peygamber'in akranıydı o. 80 yaşında. Şimdi böyle olunca bu bir idealin tahakkuku için yapılmış bir seferdir.
Bir de şöyle düşünün onlar için. Yani zaten onlar cennetle müjdelenmiş.
Müjdelenmiş insanlar. Cennete ama gidecekler. Evlerinde otursalar, yazsalar evet. Zaten cennete gidecekler inşallah ama.
Evet. Ona rağmen.
Bu müjdeyi kazanmak için idealist insanlar bunlar. Hatta Hazreti Peygamber sen bu yaşta niye İstanbul'a gidiyorsun diyorlar da. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerine diyor ki ben Cenab-ı Peygamber'den işittim. İstanbul surlarının dibine salih bir Müslüman defnedilecektir. Umarım ki o ben olayım. Ben olmayacağım belli. Demedi ki sen olursun. İnşallah o ben olurum. Ve etrafındaki ölülere şefaatçi olacaktır. Yani idealizmi görebiliyor musunuz? Yani ölsem o ben olayım. Evet. Fethedersem fethedilenlerin arasında olayım. Ölürsem ben o olayım diye. İlk Müslümanların bütün dünyaya hakim olmaları ve İslamiyet'i kuvvetli bir din olarak kurmaları ve bu İslamiyet'in bugüne kadar sağlam olarak gelmesinin arkasında yatan sebep Hazreti Peygamber'in arkadaşlarının bu sağlam idealleridir. Allah bunları Hazreti Peygamber'e arkadaş olsunlar diye yaratmış. Bunlar insandır ama kedi de, kaplan da aynı cinstendir. Kedi nereye, kaplan nereye? Yani diğer insanlarla sahabelerin farkı budur. Bu ordu İstanbul'a gitti, İstanbul'u kuşattı. Ve bir kısmı bugünkü Balıkesir'de donanma yaparak, hafif donanma yaparak denizden geçerek surların bu tarafından, bir tarafı Anadolu tarafından şehri kuşattı. Şehir düşmek üzereyken asker arasında kolera, dizanteri salgını baş gösterdi. Kolera korkunç bir hastalıktır. 3 gün içinde bulaşanı öldürüyor, tedavisi de yok. Eritiyor insanı. Diğer hastalıklar gibi değil. Kurtulma ihtimali olan bir hastalık değil.
Bunlar da bir tür savaş evet. yöntemi aslında evet, hastalık yaymak karşı.
Bu tabii yayan belki de Bizanslar oturmuş bir şey. Belki de onlar yaydılar askerlerse. Mümkündür. Bir çapıt göndermeniz, bir su göndermeniz, tabii. kuyuya bir koleralı bir atmanız yetiyor. Hasta birini göndermeniz yetiyor. Bu tarihte çok bunun misalleri var. Hı. Biyolojik harp. Bu dizanteri sebebiyle kuşatmayı Yezid kaldırmak mecburiyetinde kaldı. Çünkü Ebu Eyyub el-Ensari de dahil olmak üzere sahabiler vefat ettiler. Askerlerin çoğu vefat etti. Kalenin düşme ihtimali ortadan kalktı. Yezid anlaşma yaparak ordusunu çekti. Fakat bu zaman zarfında Anadolu'nun pek çok yerinde muharebeler olduğu için Anadolu'nun pek çok yeri de aslında Müslümanların eline geçti. Mesela bugün Adapazarı'ndan tutun, Çorum'dan tutun, Afyon'un Emirdağ kazasına kalan olan mıntıkada çok sahabi vardı. Mesela Çorum gibi bir yerde 3 tane sahabi mezarı vardır.
Yol açın diyor ya.
Yol açmak. Ve birinci teşebbüs neticelendi. Fakat bu dediğim gibi Müslümanlar arasında İstanbul'un fethedilmesi idealini kuvvetlendirmekten başka bir şeye yaramadı.
Kısa bir aradan sonra devam edersiniz. Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. İstanbul'un fethini ve bu fethin hem bizim için hem Avrupa için yani hem Müslümanlar için aslında hem Hristiyanlar için diyelim ne anlam ifade ettiğini konuşuyoruz.
Evet, şimdi demek ki Müslümanlar için İstanbul bir nevi kızıl elmadır. Emeviler daha sonra burayı gene kuşattılar. Halife Abdülmelik zamanında 7 sene burada kaldılar. Bugünkü Galata'nın olduğu yerde Müslümanlar bir mahalle kurdular. Anlaşma yaptılar Bizans İmparatoru'yla. Fakat bir müddet sonra yine bir salgın hastalık sebebiyle ve Şam'daki iktidar değişikleri sebebiyle bunlar burada kalamadı gittiler. Bu 2 mühim kuşatmadan 2 mühim hatıra var. Birisi Eyüp Sultan ve Türbesi, ikincisi Galata'daki Arap Camii.
Evet.
Bu ikisi işte Emevilerin 2 kuşatmasının bize hatırasıdır. Bu dediğim gibi bu ideali Müslümanların arasında devamlı yakmıştır. Türkler Anadolu'ya geldikten sonra elbette onların da karşılaştıkları Emevilerle aynı düşmandır. Rumlar yani Romalılar. Romalılara olduğu için biz Rum diyoruz Anadolu halkına. Yunanlı başka, Rum başka bizim nezdimizde. Halbuki hepsi aynıdır. Aynı dili konuşuyorlar. Rumca dediğimiz zaman Yunanca'yı kastediyoruz. Fakat Rum Anadolu'nun yerli halkı.
Rum deyince sanki böyle şey Yunan halkı.
Değil, hepsi Yunan halkı değil. Rumca konuşan, Ortodoks olan ama orijinleri farklı insanlar. Çünkü Romalı bunlar. Romalılar aslında. Ondan dolayı biz Rum diyoruz. Bizimki belki doğru, Romalı demek. Çünkü biz onlarla karşılaştık. Bizim için Yunan çok uzak bir coğrafya.
Ve yoktular değil
yoktular.
Mi bu coğrafyada?
Hayır, sahillerde. Hı hı. Yani Ege sahilleri, İonya. İşte Yunan İonya'dan geliyor zaten. İonyalılar burada. Karşı tarafta Dorlar, Akalar, onların torunları var bugünkü Yunanistan'da. Sonra buradakiler de oraya gidince o 4 Yunan kavmi birleşti. Elen kavmini teşkil etti. Hepsi de onların Helen asıllı değil. Şimdi Türkler buraya fethettikten sonra bu ideali onlar da taşıdılar. Çünkü şöyle düşündüler. Biz Moğol istilası sebebiyle memleketimizi bıraktık, buralara kadar geldik. Anadolu yurt edindik. Anadolu'da kalabilmemiz için Anadolu'nun eski hakimleri olan, ki şimdi şöyle de bir durum da var. Diyeceksiniz ki dağdan gelip bağdakini mi kovuyorsun? Romalıların Anadolu üzerindeki hakimiyetleri sarsılmıştı Türkler geldiğinde. Sarsılmıştı. Yani düşünün, Türkler Malazgirt'e kadar geliyor. Roma İmparatorluğu'nu yeniyor. Ondan sonra artık Romalılar fazla bir Anadolu üzerinde hakimiyet kuramadılar. Ve ondan sonra biliyorsunuz Anadolu Selçuklu Devleti var. Bunlar da biz İstanbul'u fethedelim ideali yok belki ama... Bunlar Anadolu'yu yurt edindiler ve İstanbul'un fethine bir zemin hasıl ettiler. Osmanlılar kuruldukları coğrafya itibariyle İstanbul'a yakındılar. Ve Rumeli'yi ilk geçen Türkler onlar oldu. Rumeli'yi de geçtikleri için İstanbul bunların topraklarının arasında bir çengelin içindeki mıntıka gibi oldu ki bu sizin hareket kabiliyetinizi fevkalade zorlaştırıyor. Ve zannedilenin aksine daha önceki programlarda söylemiştik, Osmanlılar hep Bizans'ta iyi geçindiler. Neden iyi geçindiler? Birincisi içinizdeki adamı düşman etmenin manası yok. Ama en mühimi, Bizans ne kadar küçülürse küçülsün muazzam bir itibarı var. Biraz evvel anlattığımız sebeple. Hı hı. Avrupa'da mezhep farklı olsa bile İstanbul'un korunması Avrupa için bir prestij. Türkler İstanbul'u da fethederse önlerinde kimse duramaz.
Ve bir gün tekrar oradan yayılacaklarını düşünüyorlar.
İstanbul eğer korunursa bir, bizim üssümüz olur, Türkleri engelleriz. İkincisi, Türkler zayıfladığı zaman burası bizim merkez üssümüz olur. Buradan yayılıp Türkleri önce Rumeli'den sonra Anadolu'dan geldikleri yere postalarız. Avrupa'daki düşünce budur. Onun için Bizans'ı hep desteklediler. Ayrı mezhepte oldukları halde her zaman Avrupa Bizans'ı destekledi. Bunu biliyorsunuz, Fatih Sultan Mehmet'e kadar kurulmuş olan Haçlı Seferleri'nde görüyoruz. Haçlı Seferleri'nin büyük ekseriyeti Bizans İmparatorluğu'nun kışkırtması veya yardım dilemesi veya müşkül durumda kalmasından kaynaklanıyor. O zaman bu meselenin çözülmesi lazım. Bunu biliyorsunuz, Yıldırım Sultan Bayezid düşündü. 4 kere kuşattı, alamadı. Sultan II. Murat düşündü, alamadı. Sultan Murat'ın en büyük arzusu İstanbul'u fethetmekti. Düşünün, birisine gidip de Hoca Efendi bize dua et, İstanbul'u alalım diyordu. Hacı Bayram Veli Hazretleri'yle görüşmesi anlatılır. Ona bile diyor ki, Efendi Hazretleri dua edin de İstanbul'u fethedelim. Yani Sultan II. Murat'ın derdi bu. Çünkü Varna'yı, 2. Kosova'yı yaşamış bir insan o. Mağlup olmuş bir insan. Yani Bizans'ı kurtarmak için gelen Haçlı ordusuna 2 harbin arasında Sultan II. Murat mağlup oldu ve zaten bu mağlubiyet onu teessüre sevk etti. Ama düşünün, bu mağlubiyet bile Osmanlıları sarsmadı. Bu kadar güçlü kurmuşlar. Ama 2., 3. bir mağlubiyet olsaydı, yani
ya sonrasını düşünüyor.
Hasta bir kere daha hasta oldu mu gider. Yıkılır sonra gider. Sonrasını düşündü. İşte Fatih Sultan Mehmet gibi idealist bir padişaha nasip oldu buranın fethi. Zahmetli bir fethi. Yani kale deyip geçmeyiniz. Çünkü kaleyi koruyanlar Latinler. Çok enteresan. Evet. Şehir Ortodoks şehri.
Şimdi evet.
Kaleyi koruyanlar Katolik Latinler. Ceneviziler, Katalanlar, Venedikliler. Justiniani mesela bir İtalyan.
Kendi,
Katolik.
Kendi sınırlarını korur gibi koruyor. Kız ve hatta onurlandırılıyor.
Tabii onurlandırılıyor. Kız Kulesi, efendim bugünkü Bahçekapı, bunlar. Hatta Ortodoks askerlerin hepsi mağlup oldular. İmparator elinde kılıç savaşırken surların dibinde maktul düştü. Hı. Ayakkabılarından tanıdılar ve Sultan Fatih çok âli cenap bir insan. Osmanlı padişahlarının en mühim hususiyeti şuraları buraları fethetmesi değil. Arkalarında kurdukları muazzam bir medeniyet, estetik ve insanlık. Buna hiç kimse dikkat çekmiyor. Herkes padişah dedi mi fetihler anlıyor. Halbuki o sizin Viyana kapılarına gitti dediğiniz padişah, baş şehri olan İstanbul'da muazzam bir medeniyet, insanlık kurmuş. Fatih Sultan Mehmet dedi ki, bu bir imparatordur. Kendi dinine göre merasimle kaldırınız dedi. Yani ona şey muamelesi yapmadı.
Herhangi bir çukur açıp atın.
Yapmadı. Yani. Saygı gösterdi. Hemen bir patrik tayin etti İstanbul'a. Çünkü burada Ortodokslar var. Patrik kaçmıştı. Ortodoksları destekliyorum. Ben onların hamisiyim imajını da verebilmek için. En son teslim olan Bahçekapı'daki garnizondu. Justiniani'nin adamları, Venedikliler ve Fatih Sultan Mehmet onlara hayran oldu. Hepsini esir almadan serbest bıraktı. Gidebilirsiniz dedi. Ben dedi kahramanlığa hayranım dedi. Siz de benim karşımda son ana kadar direndiniz. Bu şu askerlerde böyle bir şey vardır, haysiyet vardır. Gazi Osman Paşa'ya Rus Grandük ayağa kalktı. Kılıcını iade etti. Sizin kılıcını almak benim için onursuzluk dedi. Sizin gibi bir kahraman askere. Hatta Viyana'da Abdurrahman Abdi Paşa şehit düştüğü zaman biliyorsunuz Viyana kuşatmasında namaz kılarken önüne top düşüyor, parçalanıyor vali. Macarlar gelince o kaleye defnediyorlar. Başına bir mezar taşı dikiyorlar. Kahraman düşmandı, rahat uyusun. Mezar taşı diyor yani şeyini...
Yani savaşında bir onuru var.
Onuru var. İşte bunda eski zaman şövalyece savaşlar. Şimdi yok böyle bir şey. Şimdi atıyor bombayı insanların üzerine. Binlerce masum insan ölüyor. Ve bundan helal olsun biz kazandık diyor. Ne güzel gördünüz mü diyor. Biz kahramanız diyor. Şimdiki insanların beğenmedikleri orta çağdan ne kadar geri olduklarını şimdi anlayın. Şimdi bu bir kere bu fethi Fatih Sultan Mehmet'e iki şey kazandırdı. Birincisi Fatih Sultan Mehmet'e şahsi kazanç. Fatih Sultan Mehmet toy bir delikanlıydı. Vezirler bunu istemiyorlardı. Vezirler diyorlardı ki İstanbul'u kuşatmak başımıza bela olur. Avrupalılar toplanır gelirler sarsılırız yapma diyorlardı. O onları dinlemedi. Toy bizi dinlemeyen bir adam diye görüyorlardı.
Ve İstanbul'un fethedilmeyeceğini düşünerek.
Kesin ondan eminlerdi.
Ondan sonrasının planları yapıyorlardı.
Fatih Sultan Mehmet bunu boşa çıkarttı. Çünkü onların tanıdığı gibi birisi değildi o. Boşa çıkarttı Fatih Sultan Mehmet. Ve bileğinin hakkıyla yani babası ona tahtı bıraktı ama hayır. O bileğinin hakkıyla padişah oldu. İşte dedi ben buranın layığıyım. Beni babam bıraktı ama ben buranın layığıyım dedi. Bunu göster. Bir kere Fatih Sultan Mehmet artık önünde kimse duramaz oldu. Muazzam bir karizma kazandı. Dünya çapında bir karizma. Sadece Türk İslam tarihinde değil. Fatih Sultan Mehmet biliyorsun bütün dünya bu meziyetleriyle tanır ve zaten çok yönlü bir insandır. Onu başka programlarda zaten anlatmıştık, anlatırız. İkincisi İstanbul'un fethi Müslümanların nezdinde Osmanlılara muazzam bir itibar kazandırdı. Hazreti Peygamber'in işaret ettiği parmağı siz oraya sabitliyorsunuz. Orayı fethediyorsunuz. Bu büyük bir mazhariyet. Hiç kimseye değil. Osmanlılardan daha faziletli olduğu düşünülen Emevilere değil. Başkaları Abbasilere değil. Memlüklere değil. Osmanlılara nasip oldu. Bu gerek Fatih Sultan Mehmet'e gerekse Osmanlılara İslam dünyasında büyük bir prestij kazandırdı ki... ...torunu Yavuz Sultan Selim'in fethilerinde İstanbul'un fethinin tesiri, mirası devşirilecektir. Evet, aynen öyle. Düşünebiliyor musunuz? Memlüklerle ara şeker renk olduğu halde Memlük Devleti'nde, Mısır'da günlerce şenlik yapıldı İstanbul'un fethi için. Ya bunu hiç kimse istemez yani en azından.
Rakibiniz sonuçta değil mi?
Evet, şenlik yapıldı. Tabii bu Müslümanların böyle olması lazım ayrı mesele. Şimdi bu da Müslümanlara kazandırdığıdır. Ve bu itibar Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar devam etti. İstanbul demek Türklük demekti.
Birinci hala gittiğinizde Arap dünyasında İstanbul dediğinizde çok özel
başkadır.
Bir yeri var.
Ben anlatmıştım. Tekrar anlatayım. Akmaşa İstanbuliye satıyordu Şam'da adam. Dedim ki ya Şam'ın dedim kumaşı meşhur. Sen İstanbul kumaşı satıyorsun. Adam anlamadı. Sonra anladım ki Akmaşa İstanbuliye İstanbul'a layık. Yani çok fevkalade kumaş demek.
Yani aslında ona bir sıfat katıyor. Sıfat. Geldiği yeri değil kumaşın sıfatını
Kahire'de
veriyor.
Fişavi kahvesinde oturuyorum. Birinden bahsediyor. Şahs İstanbuli. Dedim kimmiş o İstanbul'dan gelen? Adamlar anlamadı. Çok kibar, çok nezih. İnsanı İstanbuli diyorlar. Şahs İstanbuli. Şimdi bu imaj çok mühim. Birinci Can Harbi'nde İstanbul'un boşaltılması mevzu bahis oldu. Yani düşman yaklaşıyor. Sultan Reşat için Konya veya Bursa hazırlandı. Sultan Abdülhamit de o zaman Beylerbeyi Sarayı'nda o da hicret edecek. Sultan Abdülhamit biraderine haber gönderdi. Dedi ki İstanbul'u terk edersen bir daha geri dönemezsin. Ben şuradan şuraya gitmem. Elime bir kılıç alırım. Düşmanı beklerim. Biz surların dibinde çarpışarak ölen Bizans imparatoru kadar olamayacak mıyız? Bunun üzerine hükümet kararını değiştirdi. Şehir boşaltılmadı ve zaten öyle bir ihtiyaç da doğmadı. İstanbul işgal edildiği zaman İngilizler Sultan Vahidettin'in Anadolu'ya gitmesi, Konya'ya veya Bursa'ya gitmesi ve halifeliğine devam etmesi için sıkıştırdılar. Sultan Vahidettin sarayından dışarı çıkmadı. Ola ki beni tutarlar götürürler Anadolu'ya diye. Yani İstanbul gider o zaman. Şimdi millet diyor ya niye İstanbul'da atırdı? Anadolu'ya niye gelmedi? İstanbul'a Anadolu'ya gelseydi İstanbul'u siz rüyanızda görürdünüz. Açık şehir yaparlardı. Bir daha da göremezdiniz. Bir kere orada kalması İstanbul'u korudu. Hatta emir vermiş. 700 kişilik bir mayyeti var. Duymuş ki Ayasofya'yı kiliseye dönüştürecekler. Gelenleri ateş edin demiş. Ateş ederseniz bu hadise yani isterlerse İngilizler yaptırırlar ama bu hadise önlenir. Baktınız ki önlenmiyor. Belli yerlerine dinamit yerleştirmişler. Ayasofya'yı havaya uçurun demiş. Ayasofya kilise olacağına yıkılsın.
Yıkılsın.
Bu bir haysiyetin eseridir. Milli haysiyetin eseridir.
Tabii şimdi baktığınızda tarihi eser, dünya kültürü vesaire diye
ama bu çok daha mühim bir hadise. Milli haysiyet çok daha mühim bir hadise. Evet. Yani başka türlü olsa tamam. Normal bir kayıp olsa İstanbul gitse alsın kilise yapsınlar. Ama siz orada otururken oraya çan takıp kilise yaparlarsa siz bittiniz demektir.
Tabii canım hiçbir etkiniz yok
o zaman cami olsa ne olmasa ne Ayasofya. Yani kıymeti yok bittiniz siz çünkü. Bu muazzam bir eserdir ve bunu Kemalistler de deklare ediyorlar. İstanbul belki sonradan başşehir olmaktan çıktı ama bunun politik ve başka sosyal sebepleri var. Napolyon demiş dünya bir devlet olsa evet, İstanbul başşehir olurdu. Tabii. Yani İstanbul umumi boğazlar sebebiyle yapılmadı.
Böyle olmadı elbette ama İstanbul acaba bu özelliğini kaybetti mi?
Bana sorarsanız Türkiye'nin her zaman İstanbul başşehri oldu. Gerek kültürel gerek finansal başşehir oldu. Politik başşehir Ankara olmakla beraber milletvekilleri bile Ankara'da oturmazlardı. Atatürk bile Ankara'da oturmadı. 1927'den sonra bakın hayatına. Çoğu İstanbul'da, sarayda geçmiştir. Dolmabahçe Sarayı'nda. Bir padişah gibi. Şimdi gelelim Avrupa'ya. İstanbul'un fethi Avrupa'da ne doğurdu? Şimdi çağ açtı, çağ kapattı diyoruz. Bunu biz söylüyoruz tabii. Avrupalıların çoğu bunu kabul etmiyorlar. Avrupalı tarihçiler çağ açıp çap kapatmayı Amerika'nın fethiyle. Veya daha sonraları Luther'in ortaya çıkışıyla yapıyorlar. Fakat İstanbul'un fethini de çağ açıp çağ kapatmakla aynı iyileştirenler var. Şimdi bu aslında Türk bakışı değil. Yani siz İstanbul'u çok önemsiyorsunuz da fethini. Onun için böyle diyorsunuz. Hayır, İstanbul fethi bizden daha çok Avrupa için mühim. Neden? Bir kere Avrupa'da Türk imajı değişti. O zamana kadar her an bu topraklardan atılabilecek göçebe insanlar olarak görülen Türkler artık buranın yerlisi kabul edildi. Tamam, biz artık bunları buradan atamayız. İstanbul'un fethiyle bunların ayakları sağlam oldu. Arkasını bir kere sağlam aldılar. Bunun arkası Avrupa'dır.
Bir yerde yerli olabilmek için ne kadar yaşamış olmak lazım?
Onun bir kriteri yok.
Olarak konuşalım, devlet olarak.
Onun bir kriteri yok. 40 yıl derler yani Anadolu'da.
Hala gönderme hevesindeler de o açıdan.
Anadolu'da öyle derler. Bir yerde ya bir yerde doğacaksın ya orada 40 yıl yaşayacaksın ki oralı olasın derler ama bunu bir ama başka programda anlattık gene anlatırız. Ben İstanbul'a Osmanlı mührü kitabımda da anlattım. Türkler İstanbul'a mühürlerini vurdular. Yani bu şehir bizim şehrimiz dediler. Yani ne derseniz deyin. Kaç yıl geçerse geçsin İstanbul'a bir mühür vurdu. İstanbul bir Roma şehri olmaktan çıktı. Zaten Arabiye'de gelindiğinde. Yani şu anda da İstanbul baktığınız zaman bir Osmanlı şehridir. Kim ne derse desin. Bursa'da böyledir. Konya'da böyledir. Artık o hüviyetini kaybetmiştir. Ve kaybettiren de Türkler değildir. Yani yıkıp yumarak yapmamışlardır. Bunu da altını çizmek
hemen
lazım.
Hemen yaşamışlar, sahip yaşadılar. Çıkmışlar şehre.
Türklerin mühim emniyeti bu. Sömürgeleştirmiyor, orayı vatan ediniyor. Şimdi Avrupalılar bunu gördüler ve bir kere süngülerini indirdiler. Dediler ki Türkler burada yerli, gitmeyecekler. Tabii bunu bir de negatif tarafı var. Türkleri artık daha korkulu bir düşman olarak gördüler. Daha büyük bir düşman olarak gördüler. Ciddiye aldılar. Avrupa'da Türk korkusu İstanbul'un fethiyle başladı. Yani bunlar tehlikeli insanlar. Ve bunun neticesi olarak o zamana kadar Osmanlı topraklarından geçen ticaret yolları... Bakın bu uzun vadede bizim aleyhimiz olmuştur. Ticaret yolları Avrupalılar artık buradan korktular geçmeye.
Hem korktular hem de galiba orayı önemsiz hale getirmeye de çalıştılar.
O da var tabii. Tabii. Yani bir şey aradılar. Yani biz
bypass.
Bu bypass yapmayı araştırdılar. Nereden geçebiliriz? Mesela İstanbul'un fethi Rusya'yı da güçlendirdi. O zaman kadar Rusya diye bir yer yoktu. Rusya artık Ortodoks'un hamisi sıfatına büründü. Roma, Bizans varken bunu yapamıyordu. Artık ben dedi Ortodoks'un hamisiyim. Zaten benim annem de büyük annem de Bizans İmparatorluğu'nun yeğeniydi. Varis de benim. Bayrağı da ben artık bundan sonra Bizans bayrağını çekiyorum dedi.
Kimse karşı çıkamadı.
Çıkamadı çünkü uzak yerdi ve Rusya'nın kuruluşunda en mühim iki amil Türkler olmuştu. Biri İstanbul'un fethidir, diğeri Timur'dur. Bu iki hadise Rusya'yı doğurdu.
Bir de zannediyorum hani o dönemde birilerinin kendilerine sahip çıkmasını da bekledi.
Gayet tabii olarak.
Doğal olarak kendilerine sahip çıkan, özgürlük veren, yaşam hakkı sunan bir yer bulduğunda insanlar
yalnız şöyle bir durum var. Yani Osmanlı ülkesinde Ortodoksların çoğu yaşıyordu ve o bahsettiğin zürriyete sahipler. Çünkü Ortodoks'ta zaten bir devlet tefekkürü yoktur Katolikler gibi. Patrik Osmanlı hakimiyetinde değişti. Ha dedi imparator. Ha ben zaten imparator bile dedi. Katolik oluyordu az kalsın. Bütün Ortodoksları Katolik yapacaktı. Grandük Notaras bile demiş ki başbakan evet. Ben demiş burada kardinal külahı göreceğime Türk sarığını tercih ederim. Tamam sevmem hoşlanmam ama benim için kardinal külahından iyidir.
Yaşam şansı açısından.
Eşteyse Ortodokslar burada rahat eder. Bunu aklı senin sahipleri diyor ki biz Ortodoksluğu bu sayede kurtardık. Şimdi Avrupa'da muazzam bir tesir doğurdu. Bir kere İstanbul'da iyi kötü münevverler vardı. Bu münevverler Avrupa'ya gittiler. Ve Avrupa'da zaten doğmak üzere olan Rönesans'ı, yeniden doğuşu desteklediler. Bu bir kere mühim bir hadise oldu Avrupa için. Lehte bir hadise oldu. İkincisi İstanbul ve Osmanlı ülkesini bypass yapabilmek için yeni yollar aradılar. Bu yeni yollar keşifleri doğurdu. Bir kere Ümitburnu bulundu. Ümitburnu bulununca artık bizim buradan geçmemize gerek yok. Gemilere bineriz, Hindistan'a gideriz dediler.
Bu aynı zamanda keşif değil sadece. Yeni bir dönemin,
yeni bir
köleliği,
dünyanın her şeyin, ekonomi, para, ticaret, kölelik ve sömürgecilik hepsi bununla doğdu. Hindistan'ı bulalım derken Amerika daha yakın yoldan gidelim. Çünkü buradan Ümit Burnu'ndan dolaşana kadar.
Buradan kestirmeden gidelim derken
bir baktılar ki karşılığında başka bir Hindistan var. Tamam. Yeni India. Zaten India dediler ona, Hindistan. Kızılderililere de Hintli derler, Indian. Hintli olarak düşündüler. Sonra oranın Hindistan olmadığı anlaşıldı. Bu dünyayı değiştirdi. Sadece Avrupa'yı değil, dünyayı değiştirdi. Bu İstanbul'un fethi Türkler için bir zirvedir. Ama zirvenin de bir inişi var. İniş de o zaman başlamıştır. 8000 metreli bir dağa çıktığınız zaman, inmeye başladığınızda, 7000 metreye geldiğinizde, 5000 metredekilere göre siz gene yukarıdasınız. İstanbul'un fethi Türkler için hem bir zirve, hem zirvenin inişidir. Bunun en görülür hale gelişi Kanuni Sultan Süleyman Devleti'dir.
Dünya içinde bir zirveydi orası.
Evet.
Ama ondan sonra yeni yerler keşfedilince dünya yeni zirvelerle tanıştı.
Evet. Ve dünyanın çehresi değişti. Dünyanın çehresi değişince ne oldu? Osmanlılar burada yaşayabilmek için çok daha büyük efor sarf etmek mecburiyetinde kaldılar. Ticaret yolları buradan gidince Osmanlı ülkesi fakir düştü. Kanuni Sultan Süleyman kapitülasyonları bunun için getirdi. Ekonomiyi düzeltebilmek için. Ve İstanbul'un fethinden sonra Türklerin hayatı hep bir yaşama mücadelesi, savaşlar, yaşama mücadelesi, savaşlar, yaşama mücadelesi bununla geçti. Yani İstanbul'un fethi getirdiği kadar da ciddi bir mesuliyet.
Başka bir ilge de taşıdı Türkleri.
Evet, çok güzel söylediniz. İstanbul'un fethine kadar olan devreden sonrası, biliyorsunuz tarihçiler onu yükselme devri derler. Hı. Artık siz yeni bir ligdesiniz. Bu lig çok kuvvetli hayat mücadelesinin olduğu bir ligdir. Burada da çok iyi dayandılar. 400 yıl neredeyse dayandı Türkler.
Yani ve
oyun kurucu olarak dayandılar. Hatta 350 sene diyelim o kadar dayandılar. Yani İstanbul'un fethinin hakikaten çok fazla dile getirilmeyen yönüdür ama yani Avrupa için hakikaten çok emniyetli olmuş.
Belki bir gün sadece bunu
konuşalım. Sadece bunu konuşabiliriz.
Evet. Sonrasındaki o keşiflerle.
Yani Amerika'nın keşfi İstanbul'un fethinin neticesidir.
Hep konuşuyoruz ya, pek çok ülkenin aslında var olması, bazen kurumların, krallıkların korunması bile Osmanlı'yla o dönem ilişkili.
Tamamen.
Içinde.
Yani hiç ummadığınız Portekiz bile, Fas bile tarihinde mutlaka Osmanlı'nın var. Bunu komplo olarak veya fütüristik olarak bakmayın. Sebep netice. Yani fetih oluyor. Fethin doğurduğu neticeler. Bu ya, böyle bir rüzgar tesiri gibi, kelebek tesiri gibi çok uzak memleketlere bile sirayet edebiliyor.
Çok teşekkür ederim bugün için. Tekrar görüşmek üzere.